geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile indirilenler klasörü başlıyor.
Herkese merhaba. Garanti BBVA'nın desteklediği İndirilenler Klasörü'nün 29. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde yine her zaman olduğu gibi Akın'la birlikteyiz ve teknolojinin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Hoş geldin Akın, nasılsın?
İyiyim Nihan, teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir.
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. O zaman hemen gündemimizden devam etmek istiyorum. İlk konumuz Neuralink'in beynine çip taktığı ilk insanın düşünce gücüyle satranç oynaması. Şöyle özet geçeyim. Bu çocuk 29 yaşında yaklaşık 8 sene önce bir dalış kazası geçiriyor ve boyundan aşağısı felç oluyor. Neuralink bu çocuğa beyin çipini takıyor. Neuralink'in ilk hastası aynı zamanda. Ve bir ay kadar önce okuduğum haberde çocuğun sadece bilgisayar mouse'unu kullandığını görmüştüm. Şimdi ise birkaç gün önce okuduğum haberde ise satranç oynayabiliyor düşünce gücüyle. Ve bu çok güzel bir şey. Elon Musk, biliyorsunuz ki Neuralink'in sahibi Elon Musk, X'te paylaştığı bir videoda çocuğun nasıl satranç oynadığını gösteriyor. Ben de bu videoyu izlediğimde gerçekten çok etkilenmiştim.
Şimdi haberdeki bir başka detayı ben paylaşmak istiyorum ki bence daha önemli. Satranç oynamaktan ziyade Civilization 4 oynayabiliyor. Civilization 4 bilmeyenler için söyleyeyim bir strateji oyunu. Ve senin de söylediğin gibi düşünce gücüyle mouse'u kontrol edebilen biri aslında satrancı oynayabilir diye düşünüyorum. Ama strateji oyunu daha dinamik bir oyun ve bunun oynanabiliyor olması, bunu yaptırabiliyor olmaları çok çok daha önemli bence. Ben başka bir haberden bahsetmek istiyorum. 2022'de ben Digital Age için bir haber yapmıştım yine Neuralink ile ilgili. Neuralink'in beynine çip taktığı bir maymunun videosu vardı. Önündeki ekranda küçücük bir topu ekranda beliren karelerin içine getiriyordu bu maymun. Böyle bir oyun düzeneği yapmışlar. Her kareyi isabet ettirdiğinde, tutturduğunda önünde bulunan bir pipetten muzlu bir smoothie veriyorlardı. Bir ödül mekanizması olarak. Maymun da tabii ki bu ödülü aldıktan sonra oyununa devam ediyordu. O zaman çok büyük bir gelişmeydi bu ve bütün haberlerde Black Mirror'dan bahsediyordu. Hani Black Mirror çok distopik bir dizi ve bazı bölümleri bizi gerçekten düşündürüyor. Gelecekte ne olacak gibi. O maymunu görünce de böyle tartışmalar çıkmıştı. Şimdi bakınca çok acayip bir noktaya geldik 2 yılda. Ki Elon Musk daha önce Neuralink'in amacını açıklamıştı. Demişti ki omurilik hasarı olan insanlara beyinlerine takacakları çiple onları, felçlileri tekrar yürüyebilir hale getirmek istiyoruz. Görmeyenleri, görme engellileri yan teknolojiler kullanarak yine bu sinir ağlarıyla görebilir hale getirmek istiyoruz demişti. O yüzden gelecek inanılmaz olacak. Bu gerçekten çok inanılmaz bir haber. Şimdi ben hazır Elon Musk demişken ikinci haberimize geçmek istiyorum. Yine Elon Musk'ın parmağının olduğu bir şirketten bahsedeceğim. Hatta bu haberin içinde Elon Musk'ın kendisi de var. Elon Musk OpenAI'ya ki kendisi ilk destekçilerinden bir dava açtı. Bu davada taraflardan biri kendisi, diğeri OpenAI ve OpenAI'nin CEO'su Sam Altman.
Evet Akın, peki Musk destekçisi olduğu bir şirkete neden dava açıyor? Bunu da kısaca özetleyelim. OpenAI kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak yola çıktı. Fakat Musk davasında diyor ki sen bu yoldan çıktın. Yani artık kar peşindesin, kar etme peşindesin. Fayda sağlayan yapay zeka geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu yerine getirmiyorsun diyor. Dava sonrasında OpenAI bir süre sessiz kalıyor. Hatta birkaç gün böyle ben de bekledim. Hani neden OpenAI'dan bir cevap gelmedi, ne oluyor falan filan diye. Yaklaşık bir iki gün sonra yanlış hatırlamıyorsam OpenAI blog yazısında Musk'a cevap veriyor. Tüm iddialarını reddediyor Musk'ın haliyle ve şöyle diyor. Musk bir noktada OpenAI'yı diğer sahibi olduğu şirket yani Tesla ile birleştirerek OpenAI'nin mutlak kontrolünü ele geçirmek istedi diyor. Biz de herhangi bir kişinin OpenAI üzerinde mutlak kontrole sahip olmasının misyonumuza aykırı olduğunu düşündük diyor ve bütün iddiaları reddediyor.
Şimdi Elon Musk'ın böyle bir iddiada bulunmasının sebeplerinden biri OpenAI'nin Microsoft'a yakınlaşması, özellikle Sam Altman'la yakınlaşması. Bildiğimiz üzere Sam Altman yakın zamanda OpenAI'nin CEO'luk görevinden azledilmişti, gönderilmişti. O dönemde Microsoft'a geçip geçmeyeceği konuşulmuştu. Hatta kısa bir sürede geçti diyebiliriz. Ondan sonra tekrar OpenAI'ye geri döndü. O dönemde ve daha öncesinde Microsoft'un OpenAI'ye yaptığı yatırımlar Microsoft'u OpenAI üzerinde aslında bir güç haline getirdi. Bu açıktan veya gizli olarak OpenAI'ın Microsoft'un güdümünde hareket ettiğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı. Hatta Scott Galloway de Pivot adlı podcastinde bundan bahsetmişti. Demişti ki hani gölge olarak Microsoft'un istediğini yapacak OpenAI. O yüzden de bundan sonra OpenAI'dan tek başına bir şirket olarak, tek başına bir varlık olarak pek de bahsedemeyiz demişti. Bu arada OpenAI'nin iddiası da çok ciddi bir iddia. Çünkü bildiğimiz üzere Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla otopilot özellikli araçlar sunuyor ve bu otopilot özelliği çok ciddi yapay zeka uygulamaları gerektiriyor. Ve hatta sektörde şöyle bir tartışma var. Tesla bu yapay zeka uygulamalarıyla çok çok daha ileri seviyelerde bir şey üretebilir mi? Ya da işte yapay zeka konusunda en yetkin şirket olabilir mi? Bu tartışma devam ediyor. Hatta Tesla'nın yakın zamanda Optimus adlı bir robot duyurduğunu gördük. Optimus'u hani sürekli Optimus'tan bahsettikleri bir nokta var. Ve Optimus'un aslında temelinde bu yapay zeka uygulaması var. Yani otopilot uygulamasının temelinde olan yapay zeka Optimus'un da temelinde. Şimdi OpenAI'nin destekçisiyken onu da kontrol altına almaya çalışması Elon Musk'ın bence oldukça normal.
Hazır robotlardan bahsetmişken OpenAI ve Figure işbirliğine gidelim ve Figure 1 adlı robottan bahsedelim. Öncelikle Figure şirketinden bahsedelim. Şöyle, kendisi insansı robotlar geliştiren yapay zeka şirketi. İlk yatırım turunda yanlış hatırlamıyorsam bir 2 sene kadar önce $70 milyon kadar bir yatırım aldı. İkinci yatırım turu ise çok yakın bir zaman önce gerçekleşti ve ciddi bir yatırım aldı bu şirket. Hatta yatırımcıları arasında OpenAI, Microsoft ve Jeff Bezos gibi isimler yer aldı. Bu şirket Figure adlı şirket Figure 1 diye bir robot geliştirdi ve bu robota ilk güncelleme çok yakın bir zaman önce geldi. Videosunu izleyenler görmüştür, ciddi ciddi insan gibi konuşuyor. Videoda yer alan kişi ona bir şey söylüyor, o ona insan gibi cevap veriyor. Böyle inanılmaz bir robot.
Son birkaç yılın gelişmelerine baktığımızda geleceğin robotların geleceği olduğunu söyleyebiliriz. Robotlar her yerde olacak. İster süpürgeler, ister başka bizim yüklerimizi taşıyan, bizim işlerimizi yapan robotlar olsun, her yerde olacaklar. Şimdi böyle bir durumda yapay zeka destekli bir robotun öneminden bahsetmeye çok fazla gerek yok. Ama ben başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Figure 1 bedensel beceri olarak, yeti olarak o kadar gelişmiş bir robot değil. Video Digital Age'de vardı. Digital Age'e gidip videoyu izlemenizi tavsiye ederim. O videoda şöyle bir detay var. Diyor ki yani biz bu videoyu 2x hızına çıkardık, öyle gösteriyoruz. Yani videoda gördüğünüzün yarı hızında aslında hareket eden bir robot var karşımızda. Ama iletişim konusunda muhteşem. Özellikle konuşması harika. Ama öbür tarafta başka bir robot var. Belki de şu anda dünyanın en gelişkin robotu olan Boston Dynamics tarafından geliştirilen Atlas var. Atlas özellikle bedensel yetiler konusunda, yani şınav çekmekten engellerin üzerinden atlamaya, dans etmeye, yük taşımaya inanılmaz işler başarıyor. Ben şuradan bakıyorum birazcık olaya. Bir tarafta iletişim yetisi inanılmaz bir robot var. Fakat fiziksel aktivite olarak çok geride. Diğer tarafta fiziksel aktivite olarak çok ileride olan fakat iletişim kuramayan bir robot var. Şimdi bunun bir rekabeti olacak. Bu rekabet belki yeni işbirliklerine yol açacak. Robotlar nereye gidecek? Ben birazcık buna takılmış durumdayım şu anda.
Hazır böyle yeni ve teknolojik bir üründen bahsederken Türkiye'nin en çok kullanılan bankacılık uygulaması Garanti BBVA Mobil'deki yeniliklerden de biraz bahsedelim. Bugüne kadar gençlerin ailelerinden, bizim eşten dosttan, bazen utana sıkıla, bazen şekilden şekile girip istediğimiz ödemeler için bir kolaylık sağlamışlar. Ödeme iste. Para transferinin tam tersi, yani karşı taraftan transfer talep etmek diyebiliriz. Para isteyeceğiniz kişinin hesap bilgilerini ödeme iste ekranına giriyorsunuz, karşı tarafa bildirim gidiyor, o bildirimi onayladığı zaman para da anında hesabınıza geçiyor. Aşırı kolay, aşırı işe yarar bir yenilik olmuş. Garanti BBVA teknolojisi her zamanki gibi hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Hiçbir zaman gündemden düşmeyen sansasyonel kişiliğimiz Elon Musk'tan ve tatlı, eğlenceli robotlardan bahsettikten sonra biraz ciddi bir konuya dalış yapacağız ve Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasasından çok kısa bahsedeceğiz. Sizi de sıkmayalım. Bu dünyanın ilk yapay zeka yasası. Onu da belirtelim. Yasa ile amaç yapay zekanın risklerini sınırlamak ve insan haklarını ihlal edecek yapay zeka uygulamalarına yasak getirmek. Bu şekilde özetleyebiliriz. Bu uygulamalar arasında da biyometrik yüz tarama gibi sistemler yer alıyor. Hatta OpenAI'nin ChatGPT'si gibi chatbotlarını destekleyen sistemlerin oluşturduğu risklerle de bu yasa başa çıkmaya çalışıyor. Avrupa Parlamentosu'nun dünyanın ilk yapay zeka yasasını onaylamasının hemen ardından da benzer bir hamle Birleşmiş Milletler'den geldi. Birkaç gün önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu güvenli yapay zeka sistemlerinin desteklenmesine ilişkin ilk karar tasarısını kabul etti. Bu karar tasarısı ülkeleri insan haklarını ve kişisel verileri korumaya ve yapay zekayı risklere karşı izlemeye teşvik ediyor. Bakalım Türkiye'de de böyle bir yapay zeka yasası oluşacak mı, oluşturulacak mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz.
Şimdi öncelikle böyle yasa tasarıları dünyada bir dalga gibi yayılırlar. Özellikle bazı merkezler vardır. Amerika ve Avrupa bunların başında gelir. zamanla Avrupa'ya bizim de ayak uyduracağımızı sanıyorum. Avrupa bu arada bu konularda en insancıl düzenlemeleri yapan yer. Yani bölge, öyle söyleyeyim. Türkiye'de böyle bir yasanın olması, böyle bir tasarının geçmesi bence çok olumlu olur. Çünkü sonuçta yapay zeka ya da benzer teknolojiler herhangi bir şekilde insanların hayatını kısıtlayıcı şekilde kullanılabilir. Dolayısıyla çeşitli çerçeveler içerisinde değerlendirilmeleri önemli. Sizi birazcık geriye götüreyim. Birkaç sene önce pandemiyi yaşadığımızda hepimiz evimizdeydik, hatırlarsınız. O dönemde insanların dışarı çıkıp çıkmadıklarını, nereye gidip nerede duracaklarını, nereye gitmemeleri gerektiğini çeşitli uygulamalarla aslında belirlemişti devletler. Mesela biz QR kodu okutup belli yerlere girip orada hani bir temas içerisinde bulunduk mu bunu görebiliyorduk. Bununla ilgili uyarılar alabiliyorduk. Ama bazı bölgelerde, özellikle Çin gibi daha baskıcı rejimlerin olduğu yerlerde çok çok daha ağır uygulamalar vardı. Mesela evinden çıkıp otobüse binen biri yapay zeka ile tespit edilip evine uyarı gönderilebiliyordu. Yani insanlar sokakta nereye gittikleri, hangi şehirde bulundukları, ne aldıklarına kadar takip ediliyordu. Bu da aslında bir şekilde yapay zekanın olumsuz kullanımına örnek. Ki o zamandan bu zamana, yani 2020'den bugüne nelerin olduğunu düşündüğümüzde, bu bölümün önceki haberlerini de düşünelim. İleride nelerin olabileceği, nasıl kısıtlanabileceği hayatların birazcık aslında endişe verici. Dolayısıyla özellikle pandemiyle birlikte bu konu, yani yapay zeka ya da herhangi bir biyometrik sistemlerin kullanımı konusu akademide de çok tartışıldı. Şimdi çok ciddi tartışmaların tekrar döneceğini düşünüyorum. Bence Türkiye'de gelecektir bu tartışmalar. Yakın zamanda özellikle akademisyenlerimizden böyle makaleleri okumayı da gerçekten isterim. Şimdi podcast'in otomobillerle ilgilenen kanadı olarak bir sonraki habere ben geçiyorum. YouTuber MQBHD Marques Brownlee, ki şu anda 18,5 milyondan fazla takipçisi var, yakın zamanda Fisker'la alakalı bir video çekmişti ve Fisker'ı batmanın eşiğine getirmişti. Şimdi Tesla'yla benzer bir durumda. Tabi Tesla batmıyor, batamaz. Yani bir video ile basacak değil. Ama Tesla ile bir kapışması var.
Marques Autofocus adlı YouTube kanalında Fisker markasının elektrikli SUV modeli Ocean için incelediğim en kötü araç demiş. Bir ilk önce bunu belirteyim. Şimdi ise Tesla'nın Cybertruck modeline sert eleştirileriyle karşımızda kendisi. Marques videosunda şöyle diyor. Cybertruck'ı bayağı bir incelemiş. Ön kapısının özellikle kapılarının oturmadığına ve panel boşluğunun yer aldığına işaret ediyor. Ve diyor ki, hayatımda gördüğüm en kötü panel boşluğu. Cybertruck için böyle bir yorum da bulunuyor. Kapıyı kapattıktan sonra, özellikle sürücü tarafındaki kapıyı kapattıktan sonra hala neredeyse bir santim kadar bir açıklık olduğunu söylüyor.
Ben Marques'in bazı konularda haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık araçları tasarlarken, üretirken birazcık tekerleri olan bilgisayarlar gibi düşünüyorlar. Özellikle de böyle hani yeni teknoloji şirketi kafasında olan şirketler böyle bir yaklaşıma sahip. Geleneksel hani bildiğimiz otomotiv şirketlerinde bu görece daha az. Fisker bu şekilde yaklaşarak, araç üreterek bir noktaya gelemeyecek bence. Tesla gelebildi ama o tek bir örnek. Tesla ile Fisker arasında da şöyle bir durum var. Yanlış hatırlamıyorsam ben Fisker'ı ilk defa 2011-2012 gibi Top Gear'da gördüm. Lüks elektrikli bir sedan olarak Karma modelini tanıttılar. Ve inanılmaz çevreci bir araçtı o zaman söylenene göre. Ve Tesla'nın Model S'i çıkardığı dönemde Tesla'yı geride bırakabileceği, sektör liderlerinden biri olabileceği söyleniyordu. Yıllar geçti ve Fisker hiçbir zaman bu vaadi gerçekleştiremedi. Ama Tesla dünyanın en değerli otomotiv şirketi olmayı başardı zamanla. Ocean, Fisker'ın bir başka denemesi. Çok iyi de bir araç gibi görünüyor dışarıdan. Ki ben bu kaydı almadan birkaç saat önce IF Design ödüllerinde en iyi elektrikli SUV ödülü aldığını gördüm. Yani tasarım olarak da aslında iyi bir noktada duruyor. Fakat sanıyorum içerik olarak çok çok da iyi bir noktada değil. Yani aracın donanımları tam olarak çalışmıyor. Ki Fisker'dan yapılan açıklamada da bu aracın çeşitli sorunlarının olduğu ve bu sorunların düzeltilmesi gerektiği belirtiliyordu. Şimdi Fisker batmanın eşiğinde, New York Times'ta çıkan bir haber vardı ve Fisker çeşitli danışmanlar işe almış, batmaktan kurtulmaya çalışıyor. Tesla için böyle bir durum yok tabii. Tesla tarafında da Elon Musk'tan bir açıklama gelmiş. Bu hani panel meselesinde aradaki boşluk, kapı boşluğu 5 dakikada çözülebilecek bir sorun. O yüzden bunu kafaya takmayın diyor Elon Musk. Ben Elon Musk'a inanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Tesla bugün yıl içerisinde en çok araç üreten ve satışa sunan şirketler arasında. Ama Fisker tarafı çok çok daha acı. Çünkü büyük bir otomotiv şirketi olma yolunda tek bir YouTuber'ın yaptığı tek bir videoyla bu kadar büyük hasar almış olmaları gerçekten inanılmaz. Bu da yeni medya yıldızlarının geldiği noktayı gösterir nitelikte.
Evet Akın, gerçekten çok ilginç bir hikaye ve sen de çok doğru bir noktaya parmak bastın. Garanti BBVA'nın desteklediği İndirilenler Klasörü'nün 29. bölümü sona erdi. 30. bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile İndirilenler Klasörü sona erdi.